Kitabın adı Aşkın Gözyaşları. Tebrizli Şems. Yazarı Sinan Yağmur. 14. ayrım. Sayfa no 153. Seyyid Burhanettin'in mezarına geldik. Namazımızı kıldık, dualar okuduk. Beni kabrin başına yalnız bırakmalarını tembihledim. Celaleddin'i riyazette yetiştirmek için gayret gösteren bu hak aşığı ile hasbihal etmeyi çok isterdim. Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled vefat ettiğinde Horasan'da olan Burhanettin'in ilmi bir sohbet esnasında kalabalığın içinde birden ayağa kalkıp bağırarak şöyle konuştuğu rivayet edilir. Yazık! Şeyhim toprak aleminin mahallesinde temiz cihana hicret etti. Seyyid Burhanettin artık Horasan'da kalamayacağını, şeyhinin yadigarı Mevlana'ya karşı bir irşat vefakarlığı göstermek zorunda olduğunu ifade ederek Anadolu'ya hicret etmeye karar vermiş. Seyyid Burhanettin Mevlana'yı çeşitli ilimlerden imtihan ederek onu kaal, söz bilgilerinde eğitilmiş buldu. Mevlana'ya ilmel yakîn olarak babandan 100 mertebe ileri geçmişsin. Fakat baban hem kaal ilminde kemaldeydi hem de hal ilmine vakıftı. Ben isterim ki ilmel yakinde olduğun kadar hakkal yakin ve aynel yakin mertebesine de vasıl olasın. Arzu ederim ki bu mertebelere ancak sofilik yoluyla başlayasın. Şeyhimden bana erişen o manayı sen benden hasıl eyleyesin, dedi. Böylece Burhanettin Mevlana'ya öğretmeni olma teklifini iletmiş oldu. Mevlana bu teklifi kabul ederek Burhanettin'in müridi olur. Şeyh Burhanettin öğrencisi Mevlana'yı riyazet vasıtasıyla kendi nefsiyle cihada teşvik etti. Varlığın darlığından, gamın, tasanın kaynağı olan paslardan kurtulmak, sevinç pınarı, hoşluk cihanı olan gösterişsiz fezalardan kendi can kuşunun kolunu, kanadını açabilmek, ebedi dirliğe kavuşmak için kendisini özü gibi ona teslim etti. Seyyid Burhanettin Mevlana'ya hamlık döneminde şeyhlik yaptı. Kamil, Arif Burhanettin'in kılavuzluğu ile Mevlana baştan ayağa nura, feyze boyanmış. Seyyid Burhanettin Konya'da uzun bir süre kaldıktan sonra Kayseri'ye dönmeye niyetlenir. Bunu birkaç defa da Mevlana'ya açar. Ancak Mevlana ona, ben sensiz hayattan tat alamam. Benim şeyhim, benim yanı başımdan ayrılırsa bu hayat çekilmez olur. Seyyid Burhanettin birkaç defa aynı şekilde istekte bulunursa da Mevlana hepsinde yukarıdakine benzer sözlerle onun Kayseri'ye dönmesine engel olur. Nihayet Kayseri'ye dönüş isteği Seyit'te bir hasrete dönüşür ve bir gün Mevlana'nın dostlarıyla çıktığı bir bağ gezisinde kimseye haber vermeden Kayseri'ye doğru yönelir. Konya'dan ayrılıp kendisini bağlara götüren uysal binek hayvanı Kayseri'ye yönelince huysuzluk yapmaya başlar ve sonunda Seyit Burhanettin'in kontrolünden çıkarak onu hırsla sırtından yere atar. Hayvanın sırtından düşen Seyit Burhanettin'in ayak parmakları kırılmış ve bacağı incinir. Arkadaşları olay yerine gelir ve hayvanı yakalayarak tekrar sırtına bindirirler. Seyit bilmemek için ısrar ederse de meseleyi bilmeyenler onu ısrarla hayvanın sırtına oturturlar. Biraz önce Kayseri'ye yöneldiği için Seyit Burhanettin'i sırtından atıp ağır yaralanmasına sebep olan hayvan bu defa Konya'ya doğru dönünce uysallaşır ve arkadaşlar onu bir dostunun bağına indirirler. Orada ayağını sarıp Konya'ya dönerler. Seyit Burhanettin Mevlana'nın yanına gelince sitem eder ve şunları söyler. Aferin ne güzel mürit. Şeyhinin ayağını kırıyor. Mevlana Seyyid Burhanettin'in başına gelenlere üzülmüştür. Hemen elini onun kırılan parmaklarının üzerine kor, dua eder ve Seyyid Burhanettin'in ağrıları dinerek ayağının kısa zamanda iyi olmasını sağlar. Bu defa Kayseri'ye dönmesine müsaade eder. Böylece Seyyid Burhanettin yol azığını, minek hayvanını alır, helalleşip Konya'dan ayrılır ve Kayseri'ye döner. Evet, şu anda maşukum Mevlana'yı benim gelişime hazırlayan güzel insanın kabri başındayım. Dualar ile kendisini selamladıktan sonra mezarından elime bir avuç toprak alıp koklayıp öptüm. Ey aşık seyyid! Bir zamanlar taleben olan eserine şimdi maşukum, ben onun aşkının esiriyim. Ne hoş bir öğrenci yetiştirmişsin, diyerek oradan ayrıldım. Sultan Veled ve kafile tekrar yola düştük. İnsanlar maşuk aramıyor, bencil duygularına köle arıyor. Köle buluyor ama aşkı bulamıyor. Kafile ile Nevşehir'de bir üzüm bağında mola verdik. Sultan Veled her zamanki iştahı ile benden bir şeyler öğrenmek için heyecanlı sorularına devam ediyordu. Pirim, tasavvufu nasıl görüyorsun? Tasavvuf aşk mezhebidir. Tasavvuf Allah karşısında yoksul olmaktır. Onun karşısında yoksul ve aciz olmak ona muhtaç olduğumuzu kabul etmektir. Ve bu kabul ne kadar içten ve ihlaslı olursa sevgiliye erişme konusunda o ölçüde şiddetli bir dürtüye dönüşür. Şeyh necedir? Derviş kimdir? Şeyh ile dervişi arasındaki ilişki bir salkım üzüm ve bu salkımın bağlı olduğu dal arasındaki ilişki gibidir. Şeyh üzümleri ağaca, gövdeye, köke bağlar. Gözler ruhun aynasıdır. Şeyhler öğrencilerin gözüne bakarak onların içini okurlar. Bir şeyhin bakışları son derece kuvvetlidir. Her cübbe giyen veya göze hoş gelen sıra dışı şeyler takan kişi şeyh değildir. Fakat bir şeyh bulduğunuzda yapılacak şey Allah'ın isteği doğrultusunda ona tabi ve teslim olmaktır. Çağır şu dervişleri de size bir hikaye anlatayım. İkindi vakti öncesi abdest almak için avluya çıkan şeyh, dervişin tekinden bir ibrik su ister. Derviş getirir. Yere çömelmiş abdest almaya başlayan şeyh, bir yandan da bahçedeki dervişleri gözlemek için sağa sola bakmakla meşguldür. Su döken derviş bakar ki şeyh elini yıkarken bazı yerleri kurudur. İçinden, bir de bize mürşit olacak, doğru dürüst abdest almayı bile beceremiyor diye geçirir. Bakışları alaycı ve suizancadır. Şeyh kafasını dervişe doğru kaldırır, dervişin bakışlarını yakalar, aklından geçenleri okur. Evlat, sen bize yaramazsın. Akşama kalmadan dergahımızı terk et, der. Derviş şeyhi için böyle yanlış bir düşüncede olduğu için bin pişmandır ama nafile, kovulmuştur artık. Akşam arkadaşlarıyla helalleşerek ıssız bir dağ yamacındaki dergahtan ayrılır. İyi de nereye gidecektir? Ne ailesi vardır ne gidecek bir memleket. Deli divane dağ tepe yürür, yorulmuştur, acıkmıştır. Hava iyice kararmıştır. Nereye gideceğim, ne yapacağım diye düşünürken uzakta bir ışık görür. Işığın geldiği tarafa yürür. Ağaçların altında çoban, ateşin üzerinde yemek pişirmektedir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah misafirine aşın, ekmeğin var mıdır? Vardır, hele otur şöyle. Çoban gelen yabancıyı süzer. Gece vakti ormanda yalnız dolaşan bu adam necidir? Tüccar değil, asker değil. Üzerinde derviş kıyafeti var. İyi de bir derviş bu vakitte ne geziyor dağ başında? Dervişler dergâhtan akşamları dışarı çıkmazlar ki diye düşünür. Derviş olup bitenleri anlatınca çoban onun haline acır ve şu karşıdaki dağın arkasında bir şehir var. İsmi Eyvallah şehridir. Oraya git, ne alırsan al. Eyvallah dedikten sonra ücretsiz, bedava. Ne yani, para pul istemiyorlar mı? Eyvallah diyene her şey bedava. Derviş kendisiyle dalga geçildiğini düşündü. Çoban devam ile, yalnız Eyvallah şehrinin 3 kuralı var. İhlal edersen o kuralları şehirden atılırsın. Nedir bu kurallar? 1. Kulun işine karışmayacaksın. 2. Allah'ın işine karışmayacaksın. 3. Asla yalan konuşmayacaksın. Kolaymış, ben zaten dergâhta eğitim aldım. Bunlar basit kurallar, ihlal etmem. Sabah çekine çekine şehire giren derviş çobanın doğru söyleyip söylemediğini anlamak ister. Hamama girer, yıkanır, kasaya yanaşır. Sağ elini sol göğsüne koyarak eyvallah der. Kasa başındaki hamamcı da eyvallah diye karşılık verir. Borcum ne? Eyvallah kardeş, borcun yok. Eyvallah dedin ya. Derviş şaşırır. Bir yandan da seviniyordur. Fırına girer, yine aynı muamele. Eyvallah diyenden para alınmıyor. Derviş içinden iyi ki dergâhtan kovulmuşum. Bu şehirde her şey bedava. Padişah gibi ne güzel yaşarım der. Aradan bir ay geçmiştir. Bizim derviş halinden memnun. Bir arkadaşına gelir. Aile kurmak istiyorum. Bir kadın ile evlenmem için ne yapmam gerekir? Eyvallah de. O da mı eyvallah ile? Tabii. Yarın köle pazarı kurulur. Erken git pazara. Acem, Arap, Hint, Rum ne ararsan her milletten güzel kadınlar vardır. Beğendiğini seç. Satıcıya eyvallah de yeter. Derviş denileni yapar, evlenir. Aradan bir hafta geçer, derviş çarşıda dolaşmaktadır. Karşısından biri genç, diğeri yaşlı iki kadın gelmektedir. Genç olanın saçı, başı, her yeri açıktır. Diğer kadın çarşaflı, sadece gözleri görünen yaşlı bir kadındır. Derviş, şuna bak ya diye bağırır. Şuna bak, örtülmesi gerekenin her yanı açık saçık, örtünüp örtünmemesi fark etmeyen yaşlı kadının ise her yeri kapalı. Bu nasıl iştir? Niye böyle açık giyindin be kadın? Der. İmdat, zaptiye diye bağırınca genç kız, zaptiyeler gelir. Ne vardı? Bu adam kulun işine karıştı. Bizim dervişe karakolda 10 dayak atılır. Karakoldan çıkınca yediği dayağın acısından çok bir kulun hatasını uyardığından dolayı şikayet edilmesi ve karakolda dayak yemesi içine dokunmuştur. Karakolun dış avlusunda açar elini yüksek sesiyle. Allah'ım, bu nasıl iş? Kullarını uyardım, dayak yedim. Ey Rabbim, bu ne biçim iş? Dervişin söylediklerini duyan birisi zaptiye, zaptiye diye seslenir. Gelen zaptiyeler ne oldu? Şu derviş Allah'ın işine karıştı. Tekrar karakol, tekrar 10 değnek daha yer sırtına derviş. Yorgun arkı kendini eve zar zor atar. İçeri girip yatağa uzanır. Yarım saat sonra kapısı çalınır. Eşi kapıyı açar, av arkadaşları gelmiştir. Eşinden evde olup ava gidip gitmeyeceğini sorarlar. Eşi odaya girer. Arkadaşların geldi, birlikte dağa, ava çıkacakmışsınız. Beyim evde yok de, yok de. Zap diye, zap diye. Ne vardı? Eşim yalan konuşmamı istiyor, yalan söylüyor. Derviş zaptiyelerce şehirden kovulur. Üstü başı toz topraktır. Şehre doğru bakar, dizine vurarak. Eyvallah'ın ayarını bilmeyen eyvah, eyvah diye inler. Arifler hem arıdır hem arıtıcıdır. Aksaray'a geldiğimizde hepimiz yorulmuştuk. Bir hana girdik. Sultan Veled Derviş'in birisini Konya'ya yaklaşmakta olduğumuzun müjdesini vermesi için ulak olarak gönderdi. Hanın balkonunda otururken birkaç derviş etrafıma diz çöküp oturdular. Hallerinden bazı sorular sormak için bir telaş içinde oldukları belliydi. Çekiniyorlardı. Sultan Veled'e danışmışlar. Acaba sorularımızı cevaplar mı diye. O da Tebrizli pirimizden mahcupluk duymanıza gerek yok. Yolculuğumuz sırasında ne kadar yüce bir insan olduğunu görmediniz mi? Çekinmeden sorularınızı, merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz, demiş. Efendim, Allah'ı özlemek nasıldır? Eğer insanlar Allah'ı özlemek durumunda iseler, Allah'la başka her şey arasında bir ayrıma gidebilmeleri gerekir. İnsani aşk ve mükemmelliğin anahtarı, yaratıkların karışık çokluğu içinde Allah'ı gören ferasetli bir kalptir. Adem aşıklara model olur. Gerçekte aşk her iki dünyanın parıltısını silip götürmüştür. Kulluk dünyasında cennet ile cehennemin bir değeri vardır. Ama aşk dünyasında bunlar bir toz zerresine bile değmez. Seçilmiş Adem'e 8 cennet verdiler. O bunları bir buğday tanesine sattı. O özlem metaını talih devesine yükledi ve gam dünyasına indi. Ey Adem, cennete girmenin sence değeri nedir? Cehennemden korkan biri için, dedi Adem, cennet 1000 cana değer. Ama senden korkan biri için cennet bir buğday tanesi etmez. O halde Adem'in cennetten alınmasındaki hikmet onun özlemini açığa çıkarmaktır. Adem'i büyük kılan şey emanet yükünü taşımış olması olgusudur ki bu da Allah sevgisidir. Sevginin sınırını yalnız o bildi. Zira sevgi onun varoluşunun altında yatan sebepti. Biliyordu ki sevgisi ancak ayrılık acısını tattığında beslenip güçlenebilirdi. Bu yüzden yasak meyveyi yedi. Eli açıklık ve cömertlik Adem'i cennete gönderdi. O orada izzet minderine oturtuldu. Bütün cennet onun emrine amade kılındı. O cenneti iyice seyretti ama aşk ve acının tozuna bile rastlamadı. Yağla su birbirine karışmaz, dedi. Peki efendim, Adem babamızın affı nasıl oldu? Ey derviş, sanmayasın ki Adem bir buğday tanesi yediği için cennetten alındı. Allah onu dışarı çıkarmak istedi. O herhangi bir emri ihlal etmedi. Allah'ın emirleri ihlal edilmekten beri kaldı. Yarın Allah büyük günah işlemiş binlerce insanı cennete alacaktır. O bir isyan eyleminden dolayı Adem'i cennetten kovar mı? Adem'in düşüşü aşkın yüzünde hicaptır. Alemin kendisi bir hicaptır. Dolayısıyla onda bulunan her şey de öyledir. Affa götüren yolun özü aşktır ve tasavvuf da aşk yoludur. Aşkı kelimelerle tarif etmek çok zordur. Bu, hiç bal görmemiş ve tatmamış birine balın tadını tarife çalışmak gibidir. Bu kişi balı bilemez. Aşk her şeydeki iyiyi ve güzeli görebilmektir. Her şeye ibret nazarıyla bakıp ders alabilmek, Allah'ın her konudaki lütuf ve cömertliğini görebilmek, ihsan ettiği her şeye şükredebilmektir. Aşk yolunda acı çekmek bizi isyana götürürse ne yapacağız efendim? Aşk müthiş bir lezzete sahip özel bir ızdıraptır. Bu acıyı ancak kalbinde taşıyanlar bilir. Bu acı taşıyanlar her şeyde hak olduğunu ve her şeyin hakka götürdüğünü görürler. Haktan başka hiçbir mevcudun olmadığını da bilirler. Bu hakikati idrak sürecinde aşıklar hakta yok olurlar. Hak denizine dalarlar. Aşktan her ne tadarsanız, hangi şekil ve hangi derece olursa olsun bu ancak ve ancak ilahi aşkın ufak bir cüzü olabilir. Kadın ve erkek arasındaki aşk da bu ilahi aşktan bir parçadır. Fakat bu dünyevi sevgi, aşk ve bu aşka götüren vasıtalar önünde bazen perde olur. Lakin günün birinde bu perde kalkacak, hakiki gaye olan, hakiki mahbub bütün ihtişamıyla tecelli edecektir. Önemli olan ne şekilde olursa olsun bu aşkı kalpte taşıyabilmektir. Ama sevilmemiz de çok önemlidir. Sevmek, sevilmekten çok daha kolaydır. Fakat aşıksanız hakiki mahbuba günün birinde mutlaka vasıl olursunuz. Aşk meclisinde kim kadehtir, kim şaraptır o halde? Mürşitler aşkın sakisi, dervişler de kadehtir. Aşk ise asıl şaraptır. Kadehler, yani talipler, sakinin eliyle doldurulurlar. Fakat bu kestirme yoldur. Çünkü aşk insana başka vesilelerle de sunulabilir. Dediğimiz gibi bu en kısa olan yoldur. Bir keresinde dervişlerimden biri bana dervişlerin mürşitlerine karşı duydukları sevginin dünyevi sevginin bir örneği sayılıp sayılamayacağını sormuştu. Bir derviş ile mürşidi arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için sadece bu dünyaya bakmak yetmez. Öteki dünyayı da göz önüne almak gerekir. Züleyha Yusuf'a olan aşkı için her şeyini, parasını, şanını ve makamını feda etti. Onun aşkı da o kadar kaybolmuş ki onu gördüğünü veya ne yaptığını haber verenlere en pahalı mücevherlerini verirdi. Bu olay Mısır aristokrasisinin en büyük skandalı haline gelmişti. Kocasının kölesine hiç utanmadan aşık olmuş bir kadın. Burada büyük bir hakikat vardır. Bu öylesine sıradan aşklardan değildi. İçinde gizli saklı bir şeyler taşıyordu bu aşk. Böyle aşklar size kim olduğunuzu unutturabilir. Sizi içinde yaşadığınız toplumun geleneklerinden ve kınamalarından korur. Seneler sonra Yusuf ile Züleyha'nın konumları tamamen tersine döndü. Yusuf, Firavun'un arkadaşı ve akıl hocası, yani ülkede en güçlü ikinci adam olmuş, Züleyha ise dilenerek ve zor işler yaparak maişetini temin ediyordu. Yusuf, ipekli kıyafetleri içinde güzel kısrağının üstündeyken ve etrafında danışmanları ve askerler olduğu halde sokakta bir gün Züleyha'ya rastladı. Züleyha ise perişan bir haldeydi. Aradan geçen seneler güzelliğini elinden almıştı. Yusuf, "Züleyha, benimle evlenmek istediğin zaman seni alamazdım. Çünkü efendimin karısıydın. Artık hürsün ve ben de bir köle değilim. Eğer istersen seninle evlenebilirim," dedi. Züleyha ona baktı ve gözleri değişik bir ışıkla parladı. "Hayır Yusuf, sana olan aşkım benimle gerçek mahbub arasında sadece bir perdeymiş. O perdeyi elhamdülillah yırttım. Gerçek aşkı bulduğuma göre artık senin aşkına ihtiyacım yok," dedi. Yusuf'a olan o büyük aşkı vasıtasıyla Züleyha hepimizin aradığı gerçek aşka vasıl oldu. Efendim, kalpleri çürüten hasletler nedir? Biz aramızda bazen tartışıyoruz. Ancak bu hasletler konusunda anlaşamıyoruz. Sizin değerlendirmelerinizi alırsak çok memnun oluruz. 10 kötü haslet yüzünden kalpleriniz ölmüş. Allah kalpleri ölmüş olanların duasını kabul etmez. Bu 10 kötü haslet şunlardır. 1- Allah'ı tanıdığınızı iddia ediyor fakat ona olan borcunuzu vermiyorsunuz. Bu borcu fakir ve muhtaçlara ihsanda bulunarak ödeyin. 2. Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz fakat hüküm ve kurallarından haberiniz yok. Okuduklarınızı uygulayın. 3. Şeytanın düşmanınız olduğunu iddia ediyor fakat ona itaat ediyorsunuz. Onun tekliflerini geri çevirin. 4. Kendinizi ümmeti Muhammed'den sayıyor fakat sünnet-i seniyyeyi uygulamaya çalışmıyorsunuz. 5. Cennete girmek istediğinizi söylüyor fakat ona girmek için gerekli amellerin hiçbirini işlemiyorsunuz. 6. Ateşten mahfuz olmak istiyor fakat günahlarınızı ve kötü amellerinizle kendinizi mütemadiyen ona sürüklüyorsunuz. 7. Ölümün herkese geldiğini biliyor fakat ona hiçbir hazırlıkta bulunmuyorsunuz. 8. Bütün din kardeşlerinizin kusurlarını görüyor fakat kendi kusurlarınızı görmüyorsunuz. 9. Allah'tan gelen bütün nimetleri şükretmeden yiyor ve kullanıyor. Fakat ona olan minnettarlığınızı size verdiği nimetlerden muhtaçlara tasadduk ederek göstermiyorsunuz. 10. Ölülerinizi aynı sonun sizin de başınıza geleceğini bile bile ibret almadan gömüyorsunuz. Peygamberler ve veliler ayna gibidirler. Nasıl ki aynalar bize yüzümüzdeki kirleri gösterir, Evliyaullah da size hatalarınızı gösterirler. 14. ayrımın sonu. Sayfa 165. Devamı 15. ayrımda.